Ayrım 22.
Kendi arkadaşlarından birinin birbirlerini göremeseler de yanı başında olması, direnen sesini duyması güven veriyordu Bedri'ye. Baktı, yeni getirilenleri tanımıyordu. 2 metre kadar ileride masanın altındaki mukavva bisküvi kutusu içinde elbiseleri duruyordu. 3 gün kadar önce annesinin gönderdiği kazak ve iç çamaşırlar en üstteydi. O gün annesine nöbetçiler aracılığıyla bir pusula göndermişti. Yolladıklarını aldım. Ben iyiyim. Merak etmeyin Bedri. Zavallı kadın oğlunun kazağı giydiğini ve gerçekten iyi olabileceğini umut ediyordu şu anda belki. Kafasında aniden mavi bir şimşek çaktı. Ulan eşek! Nerelere bakıyorsun ulan öyle? Babanın evi mi burası ha? Domuz! Nöbetçi! Gelsene buraya! Bağıran hafızdı. Hadi bakalım çok dinlendin. Kokuyorsun ulan pis pis. Gel önce bir yıkayalım seni. Sonra asar kuruturuz. Hadi hadi bakalım. Askıya çıkar çıkmaz olabildiğince derin ve olabildiğince sık nefes almaya çalışıyordu. Böyle yaptığında boğulma krizini daha kısa bir süre için yaşıyor ve cellatları gücünün daha çabuk tükendiği kanısına varıp daha çabuk indiriyorlardı onu. Bu deneyimle edindiği bir taktik miydi yoksa direnci gerçekten çok düşmüştü de ister istemez mi böyle yapmak zorunda kalıyordu bilemiyordu. Can çekişme sıkıntısının ta kendisi olan o boğucu kabustan ölecek gibi olmadan kurtulamıyordu yine de. Evet, tam anlamıyla can çekişmeydi askıda dakikalar. İlk 4-5 askıdan sonra koltuk altları, kollarının iç yüzleri tamamen duyarsızlaşmıştı. Başlangıç dakikalarındaki dayanılmaz gerilme acısından bu yolla kurtulmuştu. Ama 5-10 dakika geçince boşlukta, bedeninin her noktasından gelip beyninde toplanan, birikip birikip kafatasını patlatacakmış gibi zorlayan, keşke ölsem, keşke ölebilsem diye insanı için için inlettiren o rahatsızlık ve ağrı çığı, o panik yaratan hava açlığı, içini kavuran ateş ve susuzluk yumağı, dayan, ne olur dayan diye bağırıp çırpınan iradesini bir mengene gibi sıkıştırıyor, eziyor, eziyor, vazgeçmeye zorluyordu. Her şeyden ama her şeyden vazgeçmeyi, yalnızca acıdan kurtulabilmek için, bir an olsun kurtulabilmek için her şeye boş vermeyi. Yine kafasından verdiler elektriği, şimşekler çaktı beyninde. Manyeto sanki kafatasının içinde tokurduyordu. Sanki bir çekiç vardı içeride. Her vuruşta beyninin bir parçasını eziyordu. Vurdu, vurdu, bir daha vurdu, bir daha. Önceleri beyninden akım geçerken düşünebildiğini, yorum yapabildiğini, cellatlara küfredip onları küçümseyebildiğini fark etmiş, şaşırmıştı. Şu anda ise kanıksamıştı durumu. Beyin dokusundan elektrik geçiyordu, o ölümü düşünüyordu. Kestiler elektriği. Bağlayalım şunun ayaklarını, tersinden asalım gebersin. Yahu, bu herif işkenceye alıştı be. Abi, sadist bu adamlar, görmüyor musun nasıl zevk alıyor? Kendinden geçmişti. Rüyada gibi duruyordu çevresindekileri. Ayaklarından bağladılar. İpi ensesinin arkasından demir boruya geçirdiler. Bacaklarını geriye doğru kaldırıp çektiler. Şimdi havada yay gibiydi. Bu baş aşağı sarkıtılmaktan da kötü gelmişti Bedri'ye. Nefesi kesilmişti. Derin bir nefes almaya çalıştı. Sağ yanına bir bıçak saplandı. Yarıda kesildi soluğu. Kasıklarına doğru bir yumruk geldi. Bir de göğsünün üstüne. Etrafında birileri konuşuyordu. Alnına soğuk bir şeyler değiyordu. Her şey çok kalındı, çok kalın. İnsanlar görüyordu üzerine eğilmiş, çok kalındılar, kapkalın. Bedenini kocaman halatlar sarıyordu. Halat değil, halattan da kalındı bunlar. Büyük mermer sütunlar kalınlığında, gri renkli ve daha kalın. Birbirlerine dolanıyorlardı büyük yılanlar gibi. Başları sonları belirsiz kocaman kolonlar kuşatıyordu çevresini. Ağdalı yumuşak, birbirleri üzerinde bükülebilen ağır, çok ağır kolonlar tüm vücudunu sarıyordu. Yavaş yavaş hareket ediyorlardı. Yavaş yavaş kayıyorlardı, eziyorlardı göğsünü. Kabus görüyorum diyordu. Ateşlendiğim zamanlar gördüğüm kabusu görüyorum. Kabus bitmek bilmiyordu. Uyanmak istiyordu, uyanamıyordu. Yumuşak, yarı şeffaf, pürüzsüz, ağır kolonlar soluk aldırmıyorlardı. Sonunda uyandın. Başında bir karaltı vardı. Kendisi yatıyordu. Sesin sahibi alnına ıslak bir bez koydu. Ateşin var. Yarı baygın getirdiler seni buraya. Burası hücre değil mi? Evet. Saat kaç? 1'e geliyor. Getirdiklerinden bu yana ilk defa konuşuyorsun. Doğrulmaya çalıştı, doğrulamadı. Sağ yanında kıpırdatmaz bir ağrı vardı. Diğer bütün ağrıların önüne geçmişti bu ağrı. Boğulacağım dedi soluk soluğa. Oturmam lazım. Yardım eder misin? Tabii dedi yanındaki yardım etme isteğiyle telaşlı. Güçlükle doğruldu. Duvara yaslanıp bacaklarını ileri uzattı, alnına dokundu. Çok ateşi vardı. Su, su verir misin? 1 saniye. Karaltı üzerinden karşı yana geçti. Köşede bir şeyler karıştırdı. Al. İyi misin şimdi? İyiyim. Aslında hali berbattı. Midesi bulanmaya başlamıştı. Ara sıra öksürüyordu. Öksürdükçe bulantı artıyordu. Bardağı geri verdi. Böyle olmayacak. Ayaklarını oturdukları kerevetten aşağıya sarkıttı. Öne eğildi. Alnını karşı duvara dayadı. Nefes nefeseydi. Çok havasız burası. Çok havasız ve sıcak. Evet, biraz havasız ama sıcak sayılmaz. Belki sana öyle geliyor. Ben biraz havalandırayım. Hücre arkadaşı uyuyanların üzerine basmamaya çalışarak kapının yanındaki malzeme kutularından bir havlu aldı. Tek ışık kaynağı olan demir kapıdaki küçük gözetleme deliğinin ağzında havluyu bir ucundan tutup pervane gibi döndürmeye başladı. Bedri şimdi biraz daha iyi nefes alabiliyordu. Sağ ol dedi. Şimdi daha iyi. Kendilerinden başka 4 kişi vardı hücrede. Bir kerevetin kapıya en yakın kısmına oturmuş sessiz sessiz onlara bakıyordu. Diğerleri uyuyordu. Burası 2 metre kadar boyunda, 1 metre kadar eninde bir hücreydi. Alanın büyük kısmını üzerine bir battaniye atılmış tahta bir kerevet kaplıyordu. Karşı duvar yanında ve kapı ağzında 25-30'ar santimlik boşluklar kalıyordu. Yan boşluğa yere bir şilte atılmıştı ve uyuyanlardan biri orada yatıyordu. Bedri'nin ayakları yerdekinin sırtındaydı. Diğerleri sırtları bir duvarda, ayakları karşı duvarda yanlamasına uzanmışlardı. Karaltı havlu sallamayı bıraktı, geldi Bedri'nin yanına. En dibe sıkıştı. Bedri sensin değil mi? Evet. Demek seni bizim hücreye getirdiler ha? Kaç haftadır yukarıdasın? 36 gündür. Vay be! Beni geçen gelişimde 3 gün tutmuşlardı. Çıldıracaktım. Ne zordur orası. Ben bilirim. Nasıl? İyi misin? Başını salladı Bedri. Hiç de iyi değildi oysa ki. Ama hiç olmazsa rahat nefes alabiliyordu şu anda. Öksürüğü azalmıştı. Çok ezmişler seni bir arkadaş. Ama iyi tavır koymuşsun. Bunlar kim? Bu arkadaş SB'ci. 3 kişiyi öldürmekle suçlanıyor. Kapının yanında oturan gence baktı Bedri. Merhaba dedi sessizce çocuk bu takdimden hoşlanmamış bir havada. Bedri karşılık verdi. Bu uyuyanlar neneli faşist. Senin yanındaki fena çocuk değil aslında. Öbürüne hiç açık verme. Felaket ispiyoncudur. Yerde yatan da gariban biri. Baskın sırasında ablasının evinde olmaktan başka suçu yok. Yukarıdaki akbabalar bir sürü şehit yıkmış üstüne. Vücudu ateş gibi yanıyordu. Bir titriyordu, bir ateş basıyordu. Sağ yanına el attı. Şiş gibi geldi ona. Elleri de şiş şişti. Belki ondan öyle gelmişti. Pantolonunda ıslaklık yoktu. Demek ki baygınken altına kaçırmamıştı. Hala da idrara çıkma ihtiyacı duymuyordu. Beni de cezaevinden getirdiler dedi yanındaki. Arkadaşının kafasının asker tıraşlı olduğunu o zaman fark etti Bedri. Kendisinden 10 yaş kadar büyük, 35'e yakın gösteriyordu. Ben MN davasındanım. Yeni bir sorgu için getirdiler. 5 gündür burada bekletiyorlar. Bakalım ne yapacaklar. Başını salladı Bedri, için için güldü. Burada her gruptan insan kucak kucağıydı. Ya arkadaş, yukarısı gerçekten berbat bir yer yahu diye devam etti hücre arkadaşı. Hiç dikkat ettin mi, dışarıdaki sesler kulağına geliyor muydu? Evet dedi Bedri, ne acayip değil mi? Bana öyle tuhaf geliyordu ki anlatamam. Geçen yıl başında yukarıdaydım ben. İlk gelişimde 3 gün orada tuttular. Yılbaşı gecesi saat 12'ye doğru odaya Galip Altın'ı getirdiler. Adam ZC'nin şefiymiş. İlk sorgusunu benim yanımda yaptılar. Açtılar pencereleri 4 bir taraftan. Ama nasıl soğuk. Fırtına götürüyor odayı. Soydular adamcağızı. Zaten yaralıydı çocuk. Görsen yerler öbek öbek kan toplanmış. Çıt çıkmadı çocuktan. Tek kelime etmedi. Anlatmak istediğim işin ilginç tarafı, televizyondaki özel eğlence programının sesi geliyor dışarıdan. Apartmanlardakiler pencerelerden birbirlerinin yeni yılını kutluyorlar. Rezalet bir durum. Yine her şey kalınlaşmıştı. Karaltı kalın kalın konuşuyordu. Beyni kalınlaşmıştı, düşünceleri, hayalleri. Halatlar, o kalın kolonlar kıvrılmaya başlamıştı. Şöyle dayan arkadaşım, kokla şu kolonyayı. Lacivert, koyu lacivert açık bir denizin kıyısında, azgın dalgaların dövdüğü kıyıların üzerine yapışmış titriyordu. Büyük, yüksek, çok kalın dalgalar boğum boğum üstüne geliyordu. Dalga çekilince derin, kapkara bir uçurum açılıyordu önünde. İnsanı çeken korkunç bir derinlik. Sonra boğum yükseliyordu. Olanca hızıyla çarpıyordu kayaya. Her yer köpük kesiyordu o anda. Bembeyaz, kalın köpükler ağzına burnuna doluyordu. Soluk alamıyordu, boğuluyordu. Sonra su çekiliyordu. Ardından boğum boğum başka dalgalar geliyordu. Çok kalın, yüksek, boğum boğum. Köpük, bembeyaz köpükler. Uyanmak istiyordu, uyanamıyordu, bitmiyordu. Işığın girdiği deliğe baktı. Hiç hava yoktu burada. Dışarıda hava vardı. Dışarıda bol bol hava vardı. Boğuluyorum diye bağırdı. Boğuluyorum. Biraz hava. Boğuluyorum burada. Dışarıya çıkmam lazım. Dışarıya çıkmam lazım. Açın kapıyı, açın. Sakin ol, sakin ol. Çıkartacağız seni, sakin ol. Öbürleri de uyanmışlardı. Hep birden kapıya vuruyorlardı. Vurdular, vurdular, bağırdılar, bağırdılar. Kapı açılmıyordu. Bedri boğuluyordu. Kapı sonunda açıldı. Memur bey, arkadaş çok hasta. Ölecek burada. Dışarıya çıkartın. Bedri'yi koridora çıkardılar. Boğulurcasına öksürüyordu. İlk kez bu kadar dolgun öksürüyordu. Ağzından köpükler geldi. Bir anda yattığı zemin kızıla boyandı fışkıran köpük ve kandan. Bir hemşire vardı. 8'deydi o değil mi? Gelsin bir baksın bakalım. Hiçbir şey düşünebilecek durumda değildi. Ne başına gelenleri, ne duyduklarını değerlendirebilecek. Kendi köpüklerinden boğulmamak için yüzü koyun yattığı karo zemini görüyordu gözü yalnızca. Ve yalnızca nefes alabilmek, kurtulmak istiyordu. Biri nabzını sayıyordu. Hastaneye gitmesi gerekir. Hemen gitmesi gerekir, çok acil. Hemen götürün, götürmek zorundasınız diye bağırıyordu bir kız sesi. Ben telefon edeyim dedi nöbetçilerden biri. Bedri bir an için kendini bulur gibi oldu. İşin bitik aslanım. Bari hastaneye gidebilseydim. Beyaz çarşaflar üzerine yatabilseydim. Doya doya nefes alabilseydim. Yerden kaldırdılar, kollarından, bacaklarından tuttular. Koştura koştura dışarıya çıkardılar. Sabah oluyor, gün ağrıyor, kurtuluyorum buradan. Onu bir otomobilin arka koltuğuna uzattılar. 11. Kızım sen adam olmayacaksın. Hadi bakalım, biraz sonra konuşacaksın Alper'le. Ne diyeceksin? Bir ay. Az mı bir ay? 4 hafta eder. Ne düşündün 4 hafta boyunca? Biliyordum ben. Bu süre yalnız dinlenmeye yarayacaktı. Biraz ihtiyat için. Bir ay öncesi kafanın içi nasılsa bir ay sonra da aynı. Okulda dersler hay huy. Apar topar çık eve gel. Akşamüstü çaylar, kurabiyeler, kekler. Zerenle lafla, annenle çekiş. İbrahim gelince onunla kahkah, kehkü. Sonra yemek faslı, sofra kur, topla, bulaşık. Televizyonun karşısına geç. Bir elinde ders kitabın, sanki 2 sayfadan fazla okuyabilecekmişsin gibi. Ardından film başlar, kafan düşer, uyuklama nöbetleri. Millet dalga geçer, gider yatarsın. Cumartesi pazarın nasıl geçtiğini zaten anlamazsın. Kafa işte. Ne diye süre istedin sanki? Alper ihtiyat açısından gerçekten iyi olur dediydi. Ben ihtiyat için istememiştim ki o süreyi. Şu anda ne durumda kafandaki soru işaretleri? Küçük burjuva şımarığının tekiyim ben. İnsanın kafasında çelişkiler varsa oturur düşünür ya da birileriyle tartışır. Hem üzerinde kafa yormayacaksın hem de sorduklarında benim şöyle şöyle çelişkilerim var diyeceksin. Sen inanır mıydın böyle birinin samimiyetine? Gerçi samimiyet meselesi değil, benimkisi biraz düşünme tembelliği. Biraz da korku var tabii. İnsan düşününce spor olsun diye düşünmez ki. Bazı sonuçlara varmak ister. İstemek bir yana varırdı. Varırsa varır. Niye korkuyorsun bundan? Böylesi çok mu iyi? Bir de Alper'e saçma sapan laflar ettiydin. Şimdi elbette soracak. Ben demiştim sana diyecek. Söylediklerin içeriden çıkma psikolojisiyle söylenmiş sözlerdi. Öyle değil mi diyecek. Ha evet evet biraz öyleydi diyeceğim ben de. Sırtıma vuracak belki. Sorumluluk alma noktasında kuşkularım var demiştin değil mi diye gülecek. Ya Allah aşkına söyle. İnanıyor muydun dediklerinin ciddiyetine? Yok yok. Hiç dokundurmayacak büyük ihtimalle. Aramızda öyle bir konuşma geçmemiş gibi davranacak. Düşünceli çocuktur Alper. Alınmamı istemez. İstersen daha önce kısaca bahsettiğin düşüncelerin üzerine tartışalım. Fakat eğer bu süre içinde kafan açıldıysa, bizim açımızdan buna hiç gerek yok. Ne dersin diye kısaca bir giriş yapacak. Ben de birkaç düşüncemi ifade edeceğim. O da cevabını verecek, ikna da edecek. Bir şeyler yapmak isteyen insanların o veya bu doğrultuda iknası o kadar kolaydır ki. Bir şeyler yapmak istemiyorsa da anlatmaktan 40 kişinin çenesi düşse, dillerinde tüy bitse gene ikna olmaz öylesi. Sorun burada işte. Ben bir şeyler yapmak istiyor muyum, istemiyor muyum? İstemesini elbette istiyorum. Kendimde o gücü bulabiliyor muyum? Her şeye rağmen devam edebilir miyim? Moral düzeyim bunu kaldırabilir mi? Yahu, vallahi devrimciliği bırakmak vicdanımı o kadar yaralamaz. En zoru bu insanları bırakmak. Şennur'la Nihal'e konuyu açtığımda nasıl gözleri doldu? Bırakmak isteyenlere vaktiyle olanca ikna ediciliğimi, olanca duygusallığımı kullanmaya çalışarak ben de az dil dökmemiş miydim? Böyleleriyle konuşurken kendi yüzümün aldığı ifadeyi Şennur'un yüzünde gördüm. Biraz suçlayıcı, daha çok üzgün ve kırgın. Haklılardı. Bırakan her kişi geriye kalanların sırtına omuzundaki yükü de bırakıyor. Fakat ya o insanın omuzları çökmüşse, taşıyamıyorsa artık, kendiyle birlikte sırtındakini de uçuruma sürüklüyorsa, yüklendiklerini kırıp döküyorsa, yine de dayanacak mı? Bu duruma düşmeyi ben istemedim. İsteyerek mi yakalandım sanki? Başıma gelenler düş değil, gerçek. Adamlar artık tanıyorlar beni. Tanıyanlar soyut şahıslar değil üstelik. Yüzleriyle, sesleriyle benim için malum insanlar. O malum tim, o adamlar. Sakallısı, şık giyimlisi, denizlilisi ve diğerleri. Onların gözünde ben BT'nin delil yetersizliğinden salınmış bir militanıyım. Korkularını fazla abartıyorsun diyor Şennur. Abartıyor olabilirim. Sinir mi kaldı bende? Bazı akıl hastaları varmış. Hiç olmayacak insanları kendilerine azılı düşman bilirlermiş. Ya da bazıları anlat desen tarif edemeyecekleri belirsiz şeylerden korkarmış. Gerçek nedenlerini kendilerinin de bilmediği dehşet ve korku hislerinin üzerlerinden atamazlarmış. Ama benimki öyle bir endişe değil. O adamlar var. Nerede olduklarını biliyorum. Toplandıkları o malum binayı tanıyorum. Her gün insanlar yakalanıyor. Dün belki 20 kişi, bugün belki 40 kişi. Yarın da insanlar yakalanacak ve oraya götürülecekler. Orada neler yapılıyor ben biliyorum. Düş değil, o bina var. O kurum var. Şu anda insanları ezmeye devam ediyor. Güç onlarda, hak onlarda. Onlar her şey şimdi. Biz hiçbir şey. Onların gözünde ben şimdi adı, sanı, okulu, evi belli bir düşmanım. Girse biri sınıfa, hey sen gel benimle dese götürecek. Gece yarısı bir araba dayansa kapımıza tutup alacak. Yapabilirler bunları. Yapmaları pamuk ipliğine bağlı, tesadüflere bağlı. Abartıyor olabilirim. Ama olmayan bir tehlikeyi abartmıyorum. Söyledim Şennurlara. İçeriden çıktığım 25 gün oldu. Bu benim ilk arkadaş buluşmam. Siyasi bir konu falan tartışmaya da gelmedim. Ama gelinceye kadar neler çektiğimi anlatmaya utanıyorum. Adamlar siyasi bir konu mu, yoksa sıradan bir konu mu tartışmaya geldiğimi nereden bilsinler? Peşimdelerse sizi de tehlikeye attığımı düşündüm yol boyunca. İşkenceciler arasında sesi çok etkileyici biri vardı. Sesi hala kulaklarımda. Her an ensendeyiz Aylin. Olmaz ya. Kazara mahkeme seni serbest bırakırsa bu bizim işimize gelir. En ufak bir falsonda bak böyle şimdi yaptığım gibi ensenden tutar yine getiririz seni buraya. Hem de güya o vermediğin arkadaşlarınla birlikte. O zaman senin yerinde olmayı hiç istemem. İlk günler çıktığıma inanamamıştım. benimle alay etmek, sinirlerimi yıpratmak için yaptılar bunu diyordum kendime. Aşağıda bir araba dursa tamam diyordum. Beni almaya geldiler. Korka korka pencereye yaklaşıyordum. Onlar olmadığını görünce sevinemiyordum bile. Gece asansörün her sesinde hazırlan Aylin diyordum. Öyle soğukkanlı ve rahat görün ki bizimkiler büsbütün yıkılmasınlar. Kapı çalınacak şimdi. Daha önceki kere gelmişlerdi. Babam yüzü yine o berbat rengini almış, bir köşeye suspus oturacak. Annem suratı kireç beyazı ruh gibi ortalıkta dolaşacak. İbrahim'i götürmeseler bari. Götürür mü götürürler. Sen bizden fazla içeri girdin çıktın. Neden bu sefer kötü etkilendin? Eskiden cıvıl cıvıl gelirdin içeriden. Ne oldu sana diyor Nihal. Anlattım. Anlamıyorlar ki. Eminim anlamak istemiyorlar. Yardımcı olmak istiyorlar. Ama oraya girmeyen anlayamaz ki. Evet, eskiden de girmiştik. Onlar da girdiler. Sıradan bir yakalanma için en fazla 3-5 sille tokat, 2-3 falaka, korkutmak için belki 1-2 elektrik o kadardı. Sonra ne kadar güven içindeydik. Bizimkiler konuşmazdı. Kimse ezemezdi bizimkileri. Önemli işlerden yakalanmalarda normalin üzerinde işkence görenler bile hiç etkilenmezdi. Geçen yıl Çağlayan bölgesinden 2 kişi konuşmuştu da nasıl hayal kırıklığına uğramıştık. Demek bizden de çözülenler çıkabiliyormuş diye içimiz içimizi yemişti. Ya bu sefer? Ne güven kaldı ne moral. Arkadaşlara hiç kimseye yapılmamış işkenceler yapıldı diyor bizimkiler. Çok ağır işkence gördüler kabul ediyorum. Ama başka örgütlerin adamlarına da aynıları yapılıyor. Oysa onları küçümserdik. Çorap söküğü gibi çözülüyorlar derdik. Biz çok mu farklıyız?